Yeşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniel'e büyük peygamber denilirken Hoşea ile başlayıp Malaki ile biten 12 kısa peygamberlikte küçük peygamberlikler olarak adlandırılmaktadır. Küçük peygamberler olarak adlandırılmalarının nedeni kitaplarının içeriğinden değil boyutlarından kaynaklanmaktadır. Ancak Hoşea kitabı Daniel kitabından daha uzun bir kitap olduğu için bu bölünme kriterleri tam olarak doğru kabul edilmemektedir. Aslında sözde küçük peygamberler hiç de küçük değillerdir. Her birisi birincilikte oynayan ve getirdikleri mesajla da yıldızlaşan kişilerdi. Küçük peygamberler oldukça da milliyetçiydiler ama ayrılık politikası güden kişiler değildiler. Tanrı'nın halkının Tanrı'nın yasasını 10 emiri çiğnemiş olmaları gerçeğiyle uğraştılar bu peygamberler. Bu kaçınılmaz olarak işleri, daha doğrusu iyi işleri vurgulamayı gerektirmektedir. Bu nedenle de liberaller ile sosyal müjde destekçileri küçük peygamberleri çok kullanmaktadırlar. Ne yazık ki bu peygamberlerin ana mesajını gözden kaçırdılar. Bunun bir kısmını Hoşea'nın peygamberliğini incelerken göreceğiz. Küçük peygamberler Tanrı'ya inanmayan diğer uluslarla ortaklıklar kurma konusunda uyarıda bulunurlar. Aşırı derecede yurtsever olup siyasi ve ahlaki çöküntüyü işaret etmektedirler. İsrail'i Tanrı'dan uzaklaşma konusunda uyarmaktadırlar aynı zamanda. Kitabın yazarı Hoşea'dır. Hoşea krallığın bölündüğü dönemde yaşadı. İsrail krallığı diye adlandırılan Kuzey krallığına gönderilen bir peygamberdir. Güney krallığı da Yahuda krallığı olarak bilinmekteydi. Hoşea ne zaman yazılmıştır? Hoşea 1. bölüm 1. ayette şöyle der. Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hızkiya'nın Yahuda'da ve Yehoaş oğlu Yorabam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde Rabbin Beeri oğlu Hoşea'ya bildirdiği sözler der ki bu zaman konusunda bize bilgi aktarmaktadır. Hoşea önce Yahuda'nın 4 kralından sonra da İsrail'in Kuzey krallığının kralından bahseder. Kitabın içeriğinden anlayacağımız gibi Hoşea İsrail'in Kuzey krallığına gönderilen bir peygamberdir. Hoşea aynı zamanda Amos'un da çağdaşıydı. Amos da İsrail'e gönderilen bir peygamberdir. Yahuda'ya peygamber olarak gönderilen Mika ile Yeşaya'nın da çağdaşıydı. Hizmeti yarım yüzyıldan fazla sürdü ve İsrail'in esirliğinde peygamberliğinin gerçekleşmesini görecek kadar yaşadı. Güney krallığındaki Yeremya ile kıyaslanabilir. Yeremya, Güney krallığını esir düşecekleri konusunda uyarmıştı ve bunu görecek kadar da yaşadı. Hoşea da Kuzey krallığını Asurluların esiri olacaklarına dair uyarmıştır ve o da bunu görecek kadar yaşamıştır. Yeremya ile Hoşea'nın ortak yanları oldukça fazla. Peki bu kitabın konusu nedir? Bu kitabın konusu Rab'be geri dönmenin yalvarışıdır. Tüm dünyadaki en büyük günah başlıklı bir mesajım var. Bu mesajın Hoşea'nın harika peygamberliğine giriş oluşturmasına şimdi çalışacağım. Dünyadaki en büyük günah. Günümüzdeki vaaz kürsüsünün zayıf ve belirsiz olduğuna ilişkin sık sık suçlamalarda bulunulmaktadır. Dahası çöldeki ses olacağına çağdaş vaaz kürsüsü kayıtsız insanların arzu ve kaprislerine boyun eğmekte suçlanmaktadır. Eğer bu suçlama doğruysa ki pek çok durumda doğrudur, bu da yaşamın önemli sorunlarını kavrama gönülsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. Bu duraksama eleştirilerden kaçma arzusundan ve başkalarını kırma konusundan oluşmaktadır. Daha çok yaşamın ham gerçekleriyle yüzleşme ve büyük sorunlarla boğuşma korkusundan kaynaklanmaktadır. Vaaz verilen kürsü şiir alıntısı yapar ve gül suyu serper. Rab İsa Mesih'e iman edin ve kurtulun diyeceğine oyun olarak varsayılan bir diyarda yaşamaktadır. Tiyatro, aylık dergiler ve diğer iletişim araçları yaşamı tüm çıplaklığıyla ele alıyor. Kitlelere ulaşan ve onları eğiten bu araçlar kolları sıvar ve günlük yaşamda karşılaştığımız sorunları yakalarlar. Ama vaaz kürsüsü bunu yapmamaktadır. Bu sorunları göz ardı ediyoruz. Hoşea'nın bu peygamberliğine gelince yaşamın problemlerini ve meselelerini göz ardı edemeyiz. Çünkü Hoşea'nın peygamberliğindeki manşetlerin arkasında yatan hikaye budur. Güzel bir hikayedir ama Hoşea'nın mesajını anlamak için bunu anlamamız çok önemlidir. Hoşea'nın peygamberliğinin arkasında yatan hikaye yıkılan bir yuvanın trajedisidir. Hoşea'nın bireysel deneyimi mesajının zeminini oluşturur. Kırık bir kalple ulusa konuşmak için yıkılan yuvadan çıkar. Tanrı'nın nasıl hissettiğini tam olarak biliyordu. Çünkü kendisi de aynı hisler içerisindeydi. Yuva yani aile toplumun temelidir ve bütün insanlar için de böyle olmuştur. Tanrı insanlığa aileyi verdi. İnsana bunu başlangıçta verdi. Toplumsal yapıdaki en önemli birim ailedir. Evren için atom neyse toplum içinde yuva odur. Evrenin yapı taşı atomdur. Yuva da toplumun yapı taşıdır. Bir binanın karakteri ve rengi o binada kullanılan tuğlalar tarafından belirleniyor. Hiçbir ulus nüfusu oluşturan yuvalardan daha güçlü değildir. Çünkü yuva o toplumun rengini ve görünüşünü belirlemektedir. Aile bir ulusu birbirine bağlayan zincirdir ve her biri önemli bir halkayı oluşturur. Aile yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve biz olduğumuz yerdir. Ailede kendimiz olmaktayız. Dışarı çıktığımızda hem fiziksel hem de psikolojik olarak giyiniyoruz. Kapıdan sokağa çıkarken belirli bir maskeyi taktığımızı söyleyebilirim. Ama yuvanın duvarları arasında maskemizi çıkartıp kendimiz oluruz. Ailenin stratejik durumundan dolayı Tanrı bunu korumak için belirli önlemler aldı. Öneminden dolayı onu belirli siperlerle çevirmiştir. Bunlardan biri evliliktir. Tanrı evlilik kurumuna diğer kurumlardan daha çok önem verdi. Evliliği toplum yaratmadı, toplum evliliği buldu. Evliliği yaratan ve onu insanlığa veren Tanrı'dır. Evlilik doğrudan onun sözüne dayanmaktadır. Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. İlk evlilik törenini düzenleyen kimdi? Tanrı'dır. İlk çifti bereketleyen O'dur. Evlilik yasal bir antlaşmadan, ekonomik bir düzenlemeden ve sevgi birliğinden çok daha fazlasıdır. Bu Tanrı'nın bir eylemidir. Evlilik O'nun buyruğuna dayanır. Pek çok kişi evlenmek için gereksinimleri olan tek şeyin izin ve vaiz olduğunu zanneder. Dostum, başarılı bir evlilik yapacaksanız Tanrı'nın da orada olması gerekmektedir. Eğer evliliği Tanrı oluşturmazsa o evlilik dayanmaz. Tanrı evlilik çerçevesinde insanların çoğalmasını istedi. İşte aileyi yapan da budur. İkisi tek bir beden olacaklar diyor Tanrı. İnsan Aden bahçesinden çıkmadan önce Tanrı ona bu kurumu verdi. Adem ile Havva'nın giymiş olduğu derinin yanı sıra ellerinde Tanrı'nın verdiği evlilik cüzdanları da vardı. Hepsi bu. Adem bahçesinden ortaya çıkan tek kurum aile kurumudur. Evlilik saygıdeğer bir ilişkidir, kutsal bir birlikteliktir. Yeni antlaşma Tanrı'nın bu konudaki düşüncesini İbraniler 13. bölüm 4. ayette şöyle özetliyor. Herkes evliliğe saygı göstersin. Bu nedenle evlilik küçük bir yasal eylemle bitirilemez. Kızgınlıkla da bitirilmemelidir. İnatçılıkla, bencillikle bitirilemez. Ben şahsen evliliği bitiren iki neden olduğuna inanıyorum. Tabi burada gerçek bir evlilikten söz ediyorum. İlk neden ilişkiyi otomatikmen bitiren ölümdür. İkincisi ise sadakatsizliktir. Her iki taraftan sergilenen sadakatsizlik evliliği bitirecektir. Eski antlaşmada zina eden taraf en ağır şekilde cezalandırılırdı. Örneğin Tanrı'nın buna ne kadar önem verdiğini Leviler 20. bölüm 10. ayette şu şekilde görüyoruz. Biri başka birinin karısıyla yani komşusunun karısıyla zina ederse hem kendisi hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir diyor bu ayette. Zina ile suçlanan evlenmemiş bir kız için ise yasanın tekrarı 22. bölüm 20 ve 21. ayetlerde şöyle diyor. Ancak bu sav doğruysa kızın erden olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamazsa kızı baba evinin kapısına çıkaracaklar. Kent halkı taşlayarak kızı öldürecek. Babasının evindeyken fuhuş yapmakla İsrail'de iğrençlik yapmıştır. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Sanıyorum burada bu konuyu açıklamak için birkaç söz söylememiz gerekir. Romalılar 7. bölüm 2 ila 3. ayetlerde boşanmış birinin boşandığı eşi yaşıyorsa tekrar evlenemeyeceğine dair bir dayanak olarak kullanılan bir ayet vardır ki hararetli inanlılar bunu kullanmaya çalışır. Evet, ikinci ayet şöyle der. Evli bir kadın kocası yaşadığı sürece ona yasayla bağlıdır. Ama kocası ölürse bu yasadan özgürdür. Yasaya göre zina eden evli kişinin taşlanarak öldürüldüğünü ve masum tarafında yaşayan bir eşi olmadığını unuturlar. Suçlu kişi taş yığınlarıyla öldürülür. Eğer bugün bu yasa herhangi bir ülkede uygulanmış olsaydı taş yığınları arasından geçecek yer bulamazdık sokaklarda. Emin değilim ama Elçi Paulus 1. Korintliler 7. bölüm 15. ayette evliliğin son bulması için terk etmeyi de işaret etmektedir. 1. Korintliler 7. bölüm 15. ayeti sizinle paylaşayım. İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kız kardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı der. Erkeği suçun dışında bırakıyor gibi görünen yasanın tekrarı kitabındaki referansın ayrıntılı bir açıklamasının yapılması gerekmektedir. Neden kadının suçlandığını merak edebilirsiniz. Erkek suçlu değil midir? Evet, ama göz önünde bulundurmanız gereken iki şey var. Cinsiyet terminolojisinde insanlık anlamına gelen antropos sözcüğü daima kullanılmaktadır kitapta. Yasa terminolojisinde de aynı özellik bulunur. Bazı antlaşmalarda birinci kısmın kişisi eğer o erkekse diye yazar ama söz konusu kişi gerçekte kadındır. Terim her iki taraf içinde kullanılmaktadır. Evliliğin Mesih'le inanlar topluluğunun bir resmi olduğunu da anımsatmak isterim. O aslında suçlu değildir ama inanlar topluluğu yani kilise suçludur. Kutsal yazılar çifte standardı öğretmez ama farklı bir standardı öğretmektedir. Şahsen Tanrı'nın kadını erkekten daha zarif yarattığını düşünüyorum. Bu nedenle kötü bir şey yapınca erkeğin yaptığı kötülükten daha kötü görünüyor. Konu birinin günahının diğerinin günahından daha kötü olması noktası değildir. Ama sonuçları daha çok zarar vermektedir. Sınırlı hizmetimde işe yaramaz babaların çocuklarının bu engeli yendiğini gördüm. Ama annenin kötü olduğu bir durumda onun çocuklarının bu engeli yendiklerini ve düzgün kişiler olduklarını ne yazık ki görmedim. Kederli bir baba çocuk için ciddi bir sıkıntı teşkil eder ama iyi bir anne çocuk için çok şey ifade etmektedir. Anne yuvanın merkezidir. Bir süre önce bir kilise organizasyonunda bir hanıma kabul etmesi için bir görev verildiğini duydum. Bu hanım bu görevi kabul etmedi ve gerekçesini şöyle dile getirdi. Çocuk odasında görevliyim. Beni izleyen 3 çift göz var ve ben onları Tanrı'ya yöneltmek istiyorum. Tanrı kadını yuvaya koydu ve onu o yerde önemli kıldı. Her kadın bir zamanlar küçük bir kızdı. Küçük kızlar insanın başına gelebilecek en güzel şeylerdir. Biraz meleğimsi, biraz pırıltıyla doğarlar ve zaman zaman bu azalsa da her zaman yüreğimizi hoplatacak kadarı bu küçük kızlarda vardır. Çamur içinde oturdukları, mızmızlayarak ağladıkları ya da annelerinin en güzel elbiselerini giyerek sokak gösterisi yaptıkları zaman bile bu parıltıyı bu kızlarda görürsünüz. Küçük bir kız dünyada herkesten çok sıklıkla daha tatlı olabilir. Sinirli sinirli etrafta dolanıp sinirlerinizi geren tuhaf sesler çıkartabilir. Buna karşın tam ağzınızı açacağınız zaman gözlerindeki o güzel bakışla orada öylece uysal uysal duracaktır. Küçük kız çamurda oynayan masumiyet, başında duran güzellik ve ayakta oyuncak bebeğini sürükleyen anneliktir. Tanrı küçük bir kızı yaratmak için birçok yaratıktan pek çok şey alır. Kuşun şarkısını, kuzunun melemesini, katırın inadını, maymunun soytarıldığını ve kedi yavrusunun yumuşaklığını kullanır. Ve bütün bunların üstünde de kadının gizemli beyni vardır. Küçücük bir kız yeni ayakkabılardan, parti elbiselerinden, küçük hayvanlardan, oyuncak bebeklerden, dondurmadan, makyajdan, ziyarete gitmekten, çay partilerinden ve bir çocuktan yani erkek çocuktan hoşlanır. Ziyaretçiler genel olarak erkek çocuklar, büyük köpekler, ikinci el elbiseler, düz sandalyeler, sebzeler, kar kıyafetleri ya da bahçede oturmak onu pek ilgilendirmez. Siz düşünürken o gürültü yapar. Sizi kışkırttığında en güzel halindedir. Uyku zamanında en meşgul tavrını takınır. Onun bu şeyleri sergilemesini istemediğinizde en sessiz halini alacaktır ve sizi gölgelememesi gerektiğinde bütün cilvesini de kullanır. Evinizi darmadağın edebilir, saçınızı bozar ve itibarınızı azaltır, paranızı harcar, zamanınızı alır ve sinirlerinizi gerer. Ve tam sabrınız taşmak üzereyken neşeyle ortalığı çınlatır ve siz yine kaybedersiniz. Evet, sinir bozucu bir baş belası gibi görünüyor ama hayalleriniz yıkıldığı, dünyanın karardığı ve kendinizi aptal gibi hissettiğiniz zaman o kucağınıza oturur. En çok seni seviyorum diye fısıldadığında sizi bir kral yapabilir. Tanrı o küçük kızın cazibesinden hoş ve duyarlı bir kadın yarattı. Ama kadın yanlış yola sapınca trajedi büyük oluyor. Hoşea'nın peygamberliğinin zemininde düşen bir kadınla yıkılan bir yuvanın öyküsü oluşturmaktadır. Bu öykü Tanrı'nın ideal evlilik ve kadınlık anlayışıyla kıyaslanmalıdır. Tanrı bunu bizzat kendi hikayesini anlatmak için kullanıyor. Efraim'in dünya haritasında görünmeyen birçok küçük kentlerinden birinde iki genç insan yaşıyordu. Biri Hoşea adlı genç bir delikanlı, diğeri de Gomer adlı genç bir kızdı. Aşık oldular. Milyonlarca kere tekrarlanan ama hiç bıkkınlık vermeyen aynı hikaye. Birbirlerine çılgınca aşık olduklarını söylemenin pek de hayal gücünü zorlayacağını sanmıyorum. Anlaşılmayan bir nedenden ötürü Gomer kötü yola gitti. İnsanlığın bildiği o eski mesleğe yöneldi. Hoşea'nın ise kalbi kırıldı ve bütün benliğini utanç kapladı. Musa'nın yasasına başvurmayı düşünmüş olmalıdır. Onu kentin ihtiyarları önüne çıkartıp yasanın uygulanmasını talep edebilirdi. Bu durumda kız ona ihanet etmiş olduğu için de taşlanacaktı. Hoşea da bu durumda aklanırdı. Bu hikaye size 700 yıl sonra aynı ülkede geçen başka bir hikayeyi, Yusuf ile Meryem'in nişanlandığı öyküyü bilmiyorum anımsatıyor mu? Temel farklılık ise şudur. Yusuf'un bilgisi yanlıştı ve bunu düzeltmek için gökten bir melek geldi. Ama Hoşea'nın bilgisi doğruydu çünkü Gomer suçluydu. İşte bu bağlantıda Hoşea kitabı başlar. Rab Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında Hoşea 1. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Rab Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi. Git kötü bir kadınla evlen. Ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor. Bazı yorumcular bunun sadece bir kinaye yani üstü kapalı bir gönderme olduğunu ve gerçekte böyle bir şey olmadığını söyler. Tanrı'nın sözüyle oynanan böyle bir oyun Tanrı sözünü sulandırır düşüncesindeyim ve esin kaynağı olmaktan çıkar. Şu gerçekte yüzleşmeliyiz. Tanrı Hoşea peygambere Musa'nın yasasını çiğnemesini buyuruyor. Yasa kızın taşlanarak öldürülmesini söylerken Tanrı ona bu kızla evlenmesini söylüyor. Tanrı'nın Hoşea'ya buyurduğu bu şey onun bütün benliğini sarsmış olmalıdır. Ama Hoşea karşı koymadı, itaat etti ve Gomer'le evlendi ve ona adını verdi. Gomer de onun evine onun karısı olarak geldi. Elçi Paulus'un böyle bir ilişki için söylediklerini 1. Korintliler 6. bölüm 16. ayetten dinleyin. Yoksa fahişeyle birleşenin onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü ikisi tek beden olacak deniyor diyor. Dostum o küçük kentte dedikodunun hızla yayıldığından emin olabilirsiniz. Eleştiri denizinde Hoşea'nın evi ıssız bir oda gibidir. Yerel toplumdan bir tecrit hücresi oldu. Evde gerçekleşen cüzzam vakkası bile dış dünyayla ilişkiyi bu kadar derin bir şekilde kesemezdi. Hoşea'nın durumunu düşündüğümde ona zavallı Hoşea demek geliyor içimden. Çocuklar bu evde doğdu ve 3 çocuk doğdu. İkisi erkek, biri de kızdı. Adları anlam açısından korkunç bir hikayeyi anlatmaktadır ve İsrail ulusu için daha büyük bir anlam ve mesaj içermektedir. En büyüğü İsrail'di. Bu adın anlamı Tanrı ekecek ve Tanrı dağıtacaktır. Tanrı'nın Yoşea'ya anlattığı gibi bunun nedeni Yehu soyuyla ilgiliydi. Yehu soyu Ahaz evini yıkmak için Tanrı'nın talimatlarını yerine getirmiş olmasına rağmen bunu nefret ve kişisel bir hınçla yapmıştı. Bu nedenle Tanrı İsrail'i dağıtacağım ama yargımda merhamet olacak dedi. İkinci çocuğun adı ise Lo Ruhama idi ve bu isimde merhamete ermeyecek ya da bir bakanın merhametini hiç bilmedi anlamına gelir. O öksüz değildi ama babasının kim olduğunu bilmiyordu. Hoşea'nın evinde olan bir skandalı görüyoruz burada. Tanrı bu durum aracılığıyla putperestliğe yönelmiş olan Kuzey Krallığı hakkında benim merhametimi bilmeyeceksiniz çünkü ben sizin babanız değilim diyordu. Üçüncü çocuğun adı ise halkım değil anlamına gelen Lo Ammi'dir. Bunu tekil şahıs şeklinde kullanırsanız çocuğum değil anlamına gelir. Hoşea'nın dönemine verilen ne büyük bir mesajdır bu ve bu mesaj bizim günümüz için de geçerlidir. Çünkü liberal ilahiyatçılar herkesin Tanrı'nın çocuğu olduğu iddiasını taşırlar. Tanrı onların hatalı olduğunu söylüyor. Onun hiç gayrimeşru çocuğu yoktur. Tanrı, çocukların kim olduğunu biliyorum. Benim çocuklarımın insan icadı birlikteliklerinden mi doğduğunu sanıyorsunuz? Kesinlikle böyle değil, der. Bir kişi yalnızca İsa Mesih'e iman ederek benim çocuğum olur, diyor Tanrı. Ve Rab İsa da kendi döneminde İbrahim'in çocukları olduğunu iddia eden Yahudi din adamlarına siz babanız iblistensiniz, dedi. Tanrı'nın çocukları olduklarına dair hiçbir iddiada bulunamazlardı. Dostum, siz Loamme misiniz? Tanrı'nın çocuğu mu yoksa gayrı meşru bir çocuk musunuz? Size güvence veriyorum ki siz Tanrı'nın çocuğu olabilirsiniz. Yuhanna 1. bölüm 12. ayetti. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor kutsal kitap Tanrı için. Hoşaya'nın ev hayatı kederli bir hikayedir ve hikaye Gomar'la evlenmesinden sonra devam eder. Gomar evlilikten sonra evi terk eder ve eski mesleğine yani fahişeliğe geri döner. Tanrı bu adama kesinlikle şöyle diyecektir. Hoşaya, sen elinden geleni yaptın. Bu kadını düzeltmeye çalıştın ama çabaların işe yaramadı. Bırak gitsin. Ama hayır. Tanrı git onu evine geri getir diyor. Hoşaya da onun peşinden gidiyor. Gomar ise eve dönmeyi reddediyor. Hoşaya da çocukları yalvarmaları için ona gönderdi. Gomar yine de dönmedi. Sonra o dönemdeki bu çeşit kadınların yaptığı gibi kendisini köleliğe sattı. Hoşaya gidip onu satın aldı ve eve geri getirdi. Dostum, kurtarıcımızın bize verdiği bu resme dikkatle bakmalıyız. O bizi yarattı ve biz de ona aitiz. Sonra ona sırtımızı dönmekle ve dünyaya sevgimizi, zamanımızı vermekle suç işliyoruz. Ve biz günahkar olduğumuz halde o bu dünyaya geldi ve bizi çirkin durumumuzdan satın aldı. Öyle ki onun yasal çocukları olabilelim. Bu ne kadar büyük bir sevgidir. Bu deneyimden sonra Gomar sadık bir eş oldu mu? Kayıtlar bize onun sadık bir eş olmadığını söyler. Ama biz Hoşaya'yı evden utanç içinde çıkıp tüm ulusun önünde acı bir yürekle yürürken görürüz. Kaderi dayanılmaz boyuttadır ve yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla İsrail ulusuna Tanrı'ya vefasızlık ettiniz. Tanrı'nın nasıl hissettiğini biliyorum çünkü ben de aynı şekilde hissediyorum. Tanrı'nın kalbini kırdınız diyerek onları suçladı. İnsanı etkileyen bir manzaradır Hoşaya'nın hayatı. Hoşaya ulusu suçladı. Suçların suçu için suç kararını ilan etti. Onların günahının çok büyük olduğunu ve Tanrı'nın yargısını bekleyebileceklerini basitçe anlattı. Bu halk Tanrı'yı tanımıştı. Onları Mısır'dan kurtarmış olan Tanrı onlara, Mısırlılara ne yaptığımı ve sizi geri getirmek için sizi nasıl kartalların kanatlarında taşıdığımı gördünüz demişti. Oysa onlar sırtlarını Tanrı'ya dönüp kendilerine altın bir buzağı yaptılar ve Hoşaya'nın zamanında bile derslerini öğrenmemişlerdi. Çünkü o zaman Kuzey Krallığında iki tane altın buzağı vardı. Halk diri ve gerçek Tanrı'ya sırtını dönüp buzağa tapınmaya başlamıştı. İsrail fahişelik yapıyordu. Günahları dünyadaki en büyük günahtı.